Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bar psikoloğu Ferhat Aydın. Hoş geldin Ferhat.
Hoş bulduk.
Çok enteresan bir mesleğim var. Sen anlatmak ister misin? Nedir bar psikoloğu?
En sevdiğim soru. Nedir bu bar psikoloğu? Her şeyden önce gerçekten bir psikolog olduğumu söylemem lazım. Çünkü ne ya bu falan gibi çok acayip şeyler canlanabiliyor. Ben 2011 yılında psikoloji bölümünü bitirdikten sonra birçok meslektaşım gibi hayalim terapist olmaktı. İşte Nişantaşı'nda kliniğimi açacaktım. İşte günde 5 hasta gelse falan gibi hayallerim vardı.
Niye Nişantaşı? Otturursun.
Çünkü orası bizim semt gibi bir şey yani çünkü. Ya Kızılay'da açmak çok naif bir hayal olurdu. O yüzden Nişantaşı yani. Hani o böyle bir figür ya Nişantaşı o anlamda. Yani her şehrin, her bölgenin ihtiyacı olan bir durum olmasına rağmen bizim kafamızda hep öyle kodlanmış. Yani insanların kafasında da öyle kodlanmış. Sonra mezun olduktan sonra bir yandan terapi eğitimi almam gerekiyordu. Bir yandan master yapmam gerekiyordu. Ama bunların hepsi dönüp dolaşıp bireysel, ekonomik ve kültürel engellere takıldı bu süreçte. İşte Gaziantep'e gittim, işte Marmaris'e gittim, Düzce'ye gittim. Bayağı bir gezdim yani.
Niye gittin oralara?
Çünkü Ankara'da istediğim ve beni tatmin edecek işleri bulamadım. Ve ya bir şehir ne kadar büyükse, ne kadar psikolog varsa o kadar zorlaşıyor yeni bir mezun için. Dolayısıyla ben de haritayı açtım. Dedim ben çok psikoloğun olmadığı ama biraz daha işimi yapabileceğim, biraz daha yaşayabileceğim, nerelere gidebilirim diye düşündüm. Önce Erzurum'a niyetlendim. Erzurum'da işte bir iş ilanı gördüm. Bakım merkezi kalacak yer veriyor, işte müdürlük teklif ediyor. Dedim çok iyi, ben 6 ay çalışır dönerim. Sonra adama telefon açtım. Dedim ki ya Abdurrahman Bey böyle böyle ben hani Erzurum'a geleceğim ama hiç bilmiyorum. Yani nasıl bir yer orası, bana biraz anlatır mısınız dedim. Kardeşim burada AVM bile var, gel dedi. İyi tamam o zaman ben geliyorum dedim. Sonra kendimi böyle Erzurum'a adapte ederken. Bu arada ek sözde falan bakıyorum şey işte doğunun Paris'i falan her yer coşmuş yani. Sonra Antep'ten bir arkadaşım yazdı tam o günlerde. İşte burası çok iyi, buraya gel, hem iş bulursun hem güzel yaşarsın falan filan. Sonra Antep'i araştırmaya başladım. O da Güneydoğu'nun Paris'i. Böyle bana her yer Paris. Yani gideceğim yani kafaya koydum. Sonra 6 ay para biriktiririm dönerim filan derken ben çok güzel bir özel okulda iş buldum. Ve 2 sene orada kaldım. Sonra askerlik için İstanbul'a geldim. Askerliği yaparken işte hafta sonlarım ve 5'ten sonra boş olduğu için yedek subay askeri psikolog olarak yaptığım için terapi eğitimleri almaya başladım. Ve yavaş yavaş hedefime doğru ilerlerken Bakırköy'de bir danışmanlık merkezine girdim. Ama çok umduğum gibi olmadı çünkü günde 2 saat metrobüste vakit geçirmem gerekiyordu. İşte 1500 lira maaşım vardı. Kadıköy'de yaşıyordum.
Yıl kaç?
2015. Gerçekten mesleki depresyon diyebileceğim çok kötü bir süreç yaşadım ve ya Google adım yazıyorsun bir şey çıkmıyor. Instagram diye bir şey yok o zaman doğru düzgün. O kadar hani yatırım da yapmamışsınız oralara falan. Ve ben şunu fark ettim. Ben galiba bu işi yapamayacağım. Çünkü eğitim almam gerekiyor biraz daha. Kendi terapime gitmem gerekiyor. Günlük hayatta kendimi beslemem için sosyalleşmem gerekiyor falan filan. Bunların hiçbiri olmayınca ben böyle bir kendi kendime şey moduna girdim. Yani ben iyi değilim ama bana iyi gelecek ne yapabilirim bu aralar? Sonra Taksim'de damsız giriliyor diye bir bar keşfettim ve her gün oraya gitmeye başladım. Ve mekan sahibi Ergün abi kulakları çınlasın. Bir süre sonra beni böyle birileriyle tanıştırmaya başladı barda. Ve tanıştırırken de adımdan önce şunu söylüyordu. Aa psikolog var ha işte gelin falan. Şimdi böyle ayaküstü o kadar çok soru sordular ki bana. Elimde böyle içeceğimle bir süre sonra şeye döndü muhabbet. 5-10 kişi böyle beni dinliyor. Ben de böyle kafama göre konuşuyorum. Peki şu nasıl oluyor diyorlar. Bir şey soruyorum işte. Sence ben normal miyim? Terapiye ne zaman gideyim diyor. Bir şey anlatıyorum. Şu ilacı kullanıyorum ne yapayım diyor. Ben bir süre sonra şeyi fark ettim. Yani insanlar psikoloğa gitmek yerine ayaküstü bulduğu bir psikoloğu darlamayı daha çok tercih ediyor. Çünkü diş doktoruna da bunu yapıyorlar. Yani ağzını açan bir millet yani. Hani oturduğu kafede diş doktoru görünce. Onun gibi bir şey olmaya başladı.
Ama bakkala da biz anlatıyoruz zaten. Evet. Kafedeki kahve yapan çocuğa da anlatıyoruz. Evet. Psikoloğa tabii ki anlatıyoruz.
Evet. Yani. Barmene anlatılıyor ve barda bir psikolog var. Yani bulunmaz nimet
tabii,
gibi.
Tabii tabii canım.
Bir yandan da insanlar içince rahatlıyorlar galiba. Bunu da bir süre sonra gözlemlemeye başladım. Sonra Ergün abiye şey dedim. Abi burada bana sürekli soru soruyorlar ama artık aynı soruları soruyorlar. Ve mesleğimin o kadar bilinmeyen ortak yönü var ki ben bunu böyle bir toplayayım, bir şeyler yapayım. Hani her hafta 10-15 kişi toplanalım, bir program olsun falan. Sonra işte o zaman Facebook'tan bir event açtım. Tabii o zaman annemiz babamız üye şimdi ama o zaman bayağı etkiliydi yani Facebook. Sabah bir uyandım, 100 kişi geliyor etkinliğe. Öbür gün 200 kişi oldu. Sonra 5 günün sonunda 550 kişi geliyor işaretledi. Mekan 30 kişilik. Ya ben evde dolanıyorum böyle. Hani ne yapacağım bu kadar insana falan diye. Sonra böyle karikatür capslerden oluşan bir sunum yaptım. 30 tane. İşte fotoğraflar, karikatürler falan. Sonra barda sunum yaparak psikoloji anlatmaya başladım. Sonra baktım böyle doluyor, taşıyor ve dedim her hafta yapayım ben bunu. Bu oldu galiba falan demeye
Peki,
başladım.
Peki ismi neydi etkinliğin? Bu kadar kişi tak diye ismini görüp de etkinliğe
Küçük
psikoloji geldik.
Oyunlarıydı.
Ha, güzelmiş, çok güzel.
O da şeyden geliyor. Benim üniversitede en yakın dostum, ev arkadaşım Taner'e psikolojiyle ilgili yeni ve şaşırtıcı bir şey öğrendiğimde ona anlatırdım. Ve o bana şey derdi. He çok komik oğlum, çok enteresan. Bunlar hep küçük psikoloji oyunları ha falan derdi. Çok hoşuma gitti böyle küçük psikoloji oyunları. Yani şeyi anlatmakla biraz uğraşmadım değil. Ya oyun oynamıyoruz yani. Hani burada yani psikodrama gibi bir şey canlandırdı insanlar ama. Sonra her hafta şeyi görmeye başladım. Hani biz bir daha geleceğiz ama aynı şeyleri mi anlatıyorsun? Sonra ben 8 tane konu başlığı çıkardım. Mesela kaygıyı anlatacağım ama şöyle duyuruyorum onu. İşte ne felaketler yaşadım zaten yoktular. İşte aşkı konuşacağız. Aşkın ve ızdırabın psikolojisi gibi. Böyle kelime şakalarını hep sevdim yani o zamandan beri. Ama sonra her hafta yapınca işte 10 kişi geldi, 5 kişi geldi, 3 kişi geldi. Son hafta bir dayı geldi, içtik beraber. Dedim yok olmayacak, bu da olmadı yani. Sonra ben çok yorulduğumu hissettim o dönem. Çünkü deniyorum olmuyor, deniyorum olmuyor, deniyorum oluyor gibi oluyor olmuyor. Ve bütün bunlarda tek bir derdim var. Mesleki tatmin yaşamak istiyorum. Yani terapi yapamıyorum. Birçok engel var önümde. Ve mesleğimle ilgili artık yeni şeyler denemeye başladım. Hani fal psikoloğu da bunlardan bir tanesi. Yani Taksim'de bir bilinen bir fal mekanına gidip kart vizitimi bırakıp müthiş bir fikrim var beni arayın falan dedim ama Allah'tan aramadılar. Şimdi bambaşka bir şey yapıyor olurdum.
Şimdi Ferhat, araya giriyorum ben. Buraya gelene kadar, bar psikoloğu olarak ünlenene kadar, bir yere gelene kadar, kitap yazana kadar, şimdi bir de kitabın var. Pek çok şey atlatmış. Yani biz bu podcast'i yapmayı planlamıyorduk. Biraz araya girmişken onu da söyleyeyim. Neden? Kafa Dergisi için, İyi Şeyler Kafası adlı sayfam için Ferhat'la konuşmak istedim. Çünkü onun psikologluğu, psikolojiyi, rahatlamayı, terapiyi barlara, insanlara, yani bar da önemli değil. Herhangi bir yere insanların ayağına götürmesi, daha rahat ortamlarda yapması, çözüm bulmaya çalışması çok hoşuma gitti. Bu benim için iyi şeyler kafası muhabbeti. Tam bir nasıl olunur örneği. Eyvallah. Aynı zamanda. Evet yani çünkü olmak için çok uğraşmış. Biz burada nelerden bahsediyoruz? Yani sadece görünen başarılar değil, oraya gelinene kadar neler yaşanıyor değil mi? Yani sen o mesleki depresyon dediğin şeyi bayağı ciddi yaşamışsın, hızlı da geçsen. Çok yere CV göndermişsin. Yani ben senin bir muhabbetini dinledim mesela. İşte Bakırköy, Kadıköy arası yolculuk ederken bir yerler görüyormuşsun. Hemen böyle yazıp ondan Aynen. sonra CV gönderiyormuşsun. Aynen. Yani bu olma çabası. İnsanın içinde bir üretkenlik var. Üretmek istiyor, yapmak istiyor diyorsun ya, mesleki tatmin. Yoksa para her yerden kazanırız değil mi? Bir şekilde bir mesleğin var. Kendini onda iyi hissediyorsun. Onun için çok uğraşırken şöyle taksi psikoloğu mu olayım? Ondan sonra fal psikoloğu mu olayım ben? Evet. Fala bakarak bir şeyler mi söyleyeyim, terapi evet. mi yapayım? Bunların hepsini Ferhat düşünmüş değil mi? Hmm. Hani bu kadar da hızlı geçmeyelim aslında diye araya giriyorum.
Değil mi? Çok hızlı oldu. Evet, hızlı.
Yok yok, çok güzel oldu. Gidiyorsun. Şahane de anlatıyorsun ama ben vurgulamak istediğim için, altını çizmek istediğim okay. için oradan
çok güzel.
Geldim.
O zaman son birkaç haftadır üzerine biraz daha akademik kafa yoğurduğum bir konudan girelim. Yaratıcılık.
Tamam.
Çünkü ben bunun bir girişimcilik olduğunu, bir yaratıcılık olduğunu sonradan öğrendim aslında. Hı hı. Yani girişimcilik konusunda üstad bir hocamın bu bir girişimcilik, hatta sosyal girişimcilik demesi üzerine benim kafam biraz açılmaya başladı. Dolayısıyla ben arkadaşlarımla işte bir barda otururken, içerken işte oğlum bir fikrim var, işte müthiş bir fikir, ortalığı kasıp kavuracak falan diye çıkmadım ortaya. Ben sadece ya ben mesleğimi bir şekilde yapmak istiyorum. Bu anlatıcılık da çok keyif veren bir şey. Ve insanların ihtiyaçlarını gideren bir şey. Onların kulağına kar suyu kaçıran bir şey. Bir de bunu keyifli yaparsan çok güzel olur diye düşünerek. Aslında
İhtiyaçtan doğmuş.
Evet, oraya geleceğim. Yani yaratıcılıkla ilgili en önemli mevzu zaten farklı alanlarla ilgili gözlem ve bilgi sahibi olduktan sonra bu alanları yakınsayabilme becerisi aslında yaratıcılık. Yani mesela domatesle yapay zekanın ne alakası var normalde, değil mi? Hı hı. Şimdi 10 sene sonra şöyle bir şey olacak. Tarlalar biraz daha yükselmeye başlayacak ve onları dronlarla kontrol etmeye başlayacak çiftçiler. Ve aplikasyonla oturduğu yerden... ne kadar suya ihtiyacı var, hangi tür böcekler acaba domatese dadandı vesaire diye günlük rapor alabilecek.
Zaten yapılıyor.
Zaten yapılıyor. Hatta o dronları da aplikasyonları hackleyecek başka bir tarım şirketi olduğunu hayal edin. Al sana yapay zeka ile domatesin birleşmesi. Buna yakınsama deniyor. Şimdi burada psikolog ne iş yapar? Aslında psikolog deyince kafada şey canlanıyor. İşte odada böyle cool cool oturur, mutsuz bir insan ona gelir ve bir iletişim kurarlar. Hatta terapist bir iletişim yapar. İletişim de değil. Çünkü Türk'te bir danışan şöyledir. Hani bana bir şey söyle, ben bir daha gelmeyeyim gibi bir motivasyonu vardır. Terapist de bir şey söyler. O da mutlu olur, gider falan gibi bir şey var. Yani 56 tane uzmanlık alanı var psikolojinin. Yani bunun içinde tarih psikolojisi var, ekonomi psikolojisi var, sosyal medya bağımlılığı var. Hatta dijital medya, YouTube, ekran bağımlılığı diye kendi alanında bile bir sürü dallara ayrılıyor. Dolayısıyla bu kadar farklı mevzulara birazcık ilgisi olması lazım. Bizim alandan birisi yaratıcı olmak istiyorsa. Dolayısıyla çok saçma sapan gibi gözüken şeyleri de merak ettiğim bir yapım varmış, sonradan fark ettim. Bunların hepsi bir süre sonra akıyor beyinden. Hı hı. Yani topluyorsunuz, sonra böyle süzülmeye başlıyor. Hı hı. Ama ne zaman nasıl çıkacağını siz de bilmiyorsunuz. Güzel tarafı bu olabilir. Yani fizikle ilgili çok bilinen teoriler mesela çok absürt anlarda ortaya çıkıyor. İşte çok ünlü bir fizikçi tam otobüse binerken ayağını attığı anda mesela aklına bir şey geliyor gibi. Ya da rüyasında ortaya çıkıyor, bilinç dışında gibi. Dolayısıyla ben yani yıllarca 2011'den beri bıkmadan, usanmadan metrobüs psikolojisinden, Twitter'dan, Merter'de tekstil işçisi olarak çalışan ve asgari ücretle iki çocuğuna bakmak durumunda olan bir adamı ya da kadını düşünerek de bunları harmanlayabildiğimi düşünüyorum. Ve birazcık yapıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bir insana hadi yaratıcı ol, seni yaratıcı yapalım gibi bir şey diyemezsiniz mesela. O biraz mizaçla ilgili bir şeydir. Hı hı. O yüzden bu kadar merak, gözlem, araştırma, işte okuma, işte o penguen şeyinden gelen mizah takibi, Leman'dan, penguenden gelen, bunların hepsi karikatürle psikoloji bilimini birleştirmeyi nasip etti diyeceğim. Yani çok da bilinçli canlılar olduğumuzu düşünmüyorum insan olarak. Çok rasyonel, aklı başında, özgür iradeleri olan. Geçmişteki kararlarınıza bakarak bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Yani çok anlamsız hareketler, işte aptalca kararlar verebilen bir canlıysan. O yüzden çok böyle özgür irademle bunu düşündüm, yaptımdan ziyade aktı bir süresi ona yani.
Ama çok istemişsin. Evet. Sen o işi yapmayı çok istemişsin. Evet. Ve sana göre bir işmiş. Çok sana göre bir işmiş. Evet. O net yani. Ben şimdi bugünden bakınca seni dinleyince ya diyorum ki iyi ki yapabilmiş yani, çünkü Türkiye'de çok potansiyel harcanıyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani kimlerde neler var? Bende ne vardı acaba? Hmm. Onda bunda neler var? Sen o potansiyelini kendinde hissetmişsin ve onu gerçekleştirmek için her şeyi yapmışsın gibi görünüyor dışarıdan bakınca bana.
Ya bar sahiplerini ikna etmek bile benim için başta başına zordu. Yani işte bir etkinliğimiz var diye anlatmaya başlıyorsun. Adam diyor ki stand up mı? Hayır değil, ama böyle işte durum komedilerinden de günlük hayattan örnekler var. Ama psikoloğum ben aynı zamanda. Nasıl yani, seminer mi verdi? Hayır, seminer de değil. Yani uzun bir süre ben de ne yaptığımı anlamadım zaten. Hı-hı. Sonra dedim ki psiko gösteri diye bir şey olabilir bunun adı. İşte tek kişilik psiko gösteri. İşte 2 saat süren bir psikoloji talk show aslında. Tabii bu arada talk show yapan üstadları da izlemeye gerektiren bir süreç. Yani yaptım, oldu, bitti, patente aldın, marka BKM'de 3 yıldır çıkıyorsa bitmiyor yani. Yeni başlıyor hikaye. Ben her zaman onu söylüyorum. 4,5 yıldır bu işi yapıyorum. Ama son 6 aydır gerçekten ne yaptığımı farkındayım galiba. Ve bu daha başlangıç, daha bir sürü fikir gelecek. Mesela psikotatil diye bir etkinliğimiz var. 2 yıldır psikotatil diye bir şey yapıyoruz. 3 gece boyunca sabah akşam psikoloji konuşulan bir tatil ortamı hayal edin. Psikodramalar yapılıyor, atölyeler yapılıyor, bar psikoloğunun konuşması var. Ve 20-25 insan Türkiye'nin farklı yerlerinden gelip muhabbet ediyorlar aslında. Yani biz diyoruz ki onlara, biz böyle tatil yapıyoruz, siz de gelin, onlar da geliyorlar. Ya böyle bir konsept mesela. Psiko kafe bar var mesela. Yani bunlar çok her yerde dillendirmediğim şeyler. Günü ve zamanı geldiğinde bir kafe bar hayal ediyorum mesela. Çalışanlar psikoloji öğrencisi, işletmeci psikolog. köşede Freud heykeli var. Ondan tek gelen oraya oturuyor. İşte psikoloji kitaplığı var. İşte kimler depresyonda deyip bir anda anons yapıp şat dağıtıyorum falan. Böyle şeyler var kafamda yani. O yüzden bu ikisi çok güzel birleşebilecek bir alan. Yani mesela pub kelimesinin nereden geldiğini öğrendim geçen sene. Public house. Yani insanların o sanayileşmeyle birlikte kendi evlerinde daralmaları, sıkılmaları sonrasında ortak muhabbet edebilecekleri bir alana ihtiyaç duymaları ve public house zaman içinde de pub diye kısalması. Yani bana ilk başta şey dediler, özellikle meslektaşlarım, izlemeyenler, işte bu iş burada olur mu, etik mi falan filan. Ben de onlara şunu anlatmaya çalıştım. Etik mi diye sorguladığınız kısım terapi kısmı. Ben terapi yapmıyorum zaten orada. Yani terapiye ihtiyacı var mı yok mu insanların, bunu anlatıyorum ve terapinin ne olduğunu anlatıyorum. Yani size hizmet ediyorum zaten. Bir köprü gibiyim arada yani.
Yüzleştirme yapıyorsun insanlara.
Evet, yani kulaklarına kar suyu kaçırıyorum. Oradan çıkarken diyecekler ki ha ben bir gideyim ya, böyle bir mevzu varmış. Ya da psikolog böyle oluyorsa ben giderim ya, hep de kasıntı değilmiş galiba falan gibi. Bu bir ihtiyaç yani. Hani insanlar sosyalleşmek için mutlaka evlerinden dışarı çıkma ihtiyacı hissediyorlar. Ama psikoloji kültürleri de doğal olarak çok olmadığı için, çünkü ne zaman gidilir, kime gidilir, ne yapacağım, bu süreç ne kadar sürüyor, benim bir arkadaşım 3 sene gitmiş ama memnun değilmiş falan diye gelenler oluyor, ben bir gittim bir daha gitmem diyenler oluyor. O kadar çok deneyim var ki insanların terapiyle ilgili. Bunların hepsini toplayıp bir paket halinde sunduğum bir talk show aslında, bir ihtiyaç yani bence.
Bence de öyle. Peki bize o ortamı anlatsana. Sen hem illeri bize anlat, hem... Ya çok soru birden soruyorum değil mi?
Ben hepsini hazırım şu an hepsine.
Hem insanları bize anlat, neler soruyorlar, ne gibi problemleri var. Hem de bir ortamı bize çiz, hayal edelim.
İlk aklıma gelenlerle başlayayım. Bir kere bar psikoloğu deyince barda çıkandan ziyade bar muhabbeti tadında psikoloji anlatan bir psikolog hayal etmelerini daha çok isterim aslında
çok
insanların. Çünkü geçen ay Erzincan İl Müftülüğü'nde çıktım.
Sonra da Nilay Örnek kahkaha atıyor diyorlar. Şimdi böyle kıtap kahkaha atacağım. Ani mikrofondan uzaklaşmaya çalışıyorum, tamam mı? Çünkü çok yüksek kahkaha atıyoruz ama çok ya, şimdi İngiliz değil mi ya?
Şimdi bu hakikaten çok enteresan bir deneyim. Yani sadece yaptığım işten ya da markamdan dolayı red yediğim de birçok iş var. Dolayısıyla onlara biraz da nispet olsun diye bunu Instagram'da da özellikle paylaştım. Dedim ki hani siz bar kelimesi geçiyor diye ön yargılı olmaya devam edin. Ben Erzincan İl Müftülüğü'nde 450 kişiye ve bunların çok büyük bir çoğunluğu muhafazakar insanlar, bara gitmeyecek insanlardı. Onlara da psikoloji anlattım. Derdimiz aynı zaten. Ben New York'a gittiğimde de oradaki Türklere de bir gösteri yapacağım zaman benzer şeyleri anlatacağım. Çünkü ben o damara kafa yoruyorum, insan canlısına kafa yoruyorum. Yani Türklere kafa yormuyorum. Daha çok onlar hedef kitlem ama. Şimdi 40'a yakın şehir oldu Türkiye ve Kıbrıs. Şimdi Ankara, İzmir ve İstanbul'u bir kenara koyuyorum tabii ki doğal olarak. Onları da şöyle ayırabilirim kendi içinde. BKM Mutfak'taki etkinlik biraz daha şov tadında geçiyor. Çünkü oranın işte sahnesi, oturma düzeni vesairesi, BKM'nin atmosferi beni bir tık daha böyle eğlenceli ve komik yapabiliyor.
Gösteri merkezi zaten.
Evet, aynen. Oradaki bir bar sahnesi mesela, Mutfak Çarşı, çok hoşuma gidiyor. Mesela Kadıköy'de 50 kişilik bir mekan olduğu için Bahane Kültür, bir süre sonra özellikle ikinci perdede psikofelsefeye kaydığımız oluyor. Yani ben orada insanlara günlük hayattan yalın psikoloji bilgilerini anlatmayı bırakıp özgür iradeyle ilgili Freud ne söylemiş olabilir bunu anlatmaya çalışıyorum anladığım kadarıyla. Benim de kafam yanıyor gecenin sonunda. İzmir mesela biraz daha eğlenceli, keyifli ve kolay tepki veren bir seyirci. İkinci perde soru cevap olduğu için onların soruları daha çok böyle Anadolu'da konuşulmayacak mevzular olabiliyor. Mesela cinsellikle ilgili bir şaka yaptığım zaman işte Gaziantep'te ya da Trabzon'da içine gülen kadınlar varken... Çünkü hem mevzuya gülüyor hem de kahkaha atıyor. Dikkat çekmesi için bayağı sebepler diye düşünüyorum. Dolayısıyla kesinlikle bir fark olduğunu düşünüyorum ama... Mesela her BKM'de aynı olmuyor tabii ki. Çünkü o kadar çok dinamik var ki 15 yaşından 80 yaşına kadar... her türlü yaş grubuna hitap eden bir etkinlik. Mesela babasıyla gelen ergen. İşte annesiyle gelen işte 15 yaşında bir kız diyelim. Dolayısıyla çok değişiyor. Bir de şöyle bir şey var... ne beklentiyle geldiği çok önemli benim etkinliğe. Yani daha önceden biliyor mu? Az çok nasıl bir şeyle karşılaşacağını zannediyor? Yok da zorla mı getirilmiş? Özellikle beyefendiler eşlerinin ya da partnerlerinin zoruyla İşte bak barda bu psikolog, bu farklı falan diye biraz daha kolay getiriyorlar.
Onu da sorayım arada sana. Sonra soracağımı düşün. Sen anlatmaya devam et. Bu kadınların getirmesi, kadınların izlemesi. Hep kadınlar geliştirici gibi geliyor. Bu programlardan da o çıkıyor. Yani konserlere ilk gidenler kadınlar. Hani sosyal deneyimleyen kadınlar, kültürü deneyimleyen kadınlar, kitapları daha çok satın alan kadınlar. Hı-hı. Senin gösterilerinde de öyle mi? Kadın erkek oranı nasıl?
%80-90 arasıydı eskiden. Hı-hı. Şimdi böyle %70-75 kadın ağırlıklı diyebilirim. Bunun hatta gösteride de bir 10 dakikalık muhabbeti var. Neden kadınlar daha çok işte terapiye gidiyor, böyle etkinliklere katılıyor, daha çok çabalıyor bir şeyler için. İlişkide de öyledir yani. Hani erkek bir terapi söz konusu olduğunda son dakika gitmeye karar verir. O da hadi bir şey yapmadık demesin falan diye.
Erkek olmuş ya, hiç geliştirme ihtiyacı duymuyor.
Aynen yani. Olduğunu zannetmek çok histerik bir hal zaten yani. Hani şey vardır, mesela kimler kendinden emindir? Deliler emindir. Yani normal olan, biraz daha nevrotik olan insanlar böyle bir şüpheyle bakar. Bir dakika, başka ne yapılabilir? Acaba böyle mi yapmalıyım? Şimdi buradaki en önemli mevzu bence şu. Kendisiyle ilgili bir problemi ya da bir durumu fark edip bunun durum çözümüyle ilgili adım atma konusunda kadınlar daha meyilli ve beceriklidir zaten. Ha erkekten bicacık olmaz mı? Olur ama birazcık emek vermesi gerekir. Mesela psikoloji bölümlerinin de %90'ı kadındır. Türkiye'nin birçok üniversitesinde durum aşağı yukarı böyledir. O yüzden hani erkek zaten odundur ama yontulabilenleri vardır diyelim. Yani doğal yapısı itibariyle özellikle kültürel etkilerle de bu duygu mevzularına, işte iletişim mevzularına biraz daha kapalıdır. Ya goy goya vurur, ya öfkeyle problemi çözmeye çalışır. Ama kadın durur bir dinler, kendi iç sesini dinler, karşı tarafı dinler, anlamaya çalışır falan filan. Böyle bir ayrım yapabiliriz diye düşünüyorum.
Sen illeri sayıyordun.
Evet.
Onun dışında bir de ortam, içeri geldik mesela. Sen bir sahnede misin? Sen yüksekte misin? İnsanlara eşit mesafede misin? Masalar vardı ve aralarında dolaşıyor musun?
Şöyle ilk defa bir bar sahnesinde bu etkinliği yapacaksak dikkat ettiğimiz etkenler şunlar. Sahne var mı ve ne kadar yüksek?
Hı hı.
Çünkü mesela bazı mekanların sahnesi özellikle konser sahnesi olduğu için biraz yüksek. Ben onu tercih etmiyorum.
Hı hı.
Böyle bir yarım metre maksimum öyle bir sahne istiyorum. İkincisi etkinlik başlayana kadar zaten insanlar hem birbirlerine bakıp hem birazdan ne olacak acaba merakıyla bekliyorlar. Benim bir giriş şarkım var. Hadi beni analiz et diye. Psikoloji klişelerinden oluşan soruların yer aldığı bir giriş şarkısı.
Kim yazmış o şarkıyı?
Benim DJ bir dostum. Sözleri biz yazdık beraber. O müziğini yaptı. İşte benim de çok ilgim var psikolojiye. Lisede biz de görmüştük Freud falan. Ondan sonra Paulo. Evet biliyorum. İşte sizin işte çok zor abi falan filan. Yani böyle bir klişelerin olduğu bir giriş şarkısı var. O giriş şarkısı şey mesajını veriyor. Burada birazdan gırgır olacak. Ama gerçek bir psikolog bu gırgırı yapacak.
Hı hı.
Dolayısıyla böyle bir beklenti oluyorsa şayet aşağı yukarı kitle beklediğini görüyor. Çıkıyor bir psikolog bir saat boyunca kendini tanıtıyor, bar psikologunu tanıtıyor. Psikolojinin nasıl bir bilim olduğunu anlatıyor anladığı kadarıyla. Burada terapi yapmadığını ama muhabbet edeceğini söylüyor. Bir saat sonra ara verileceğini ve aradan sonra da mikrofonun seyircide olacağını, kim neyi sormak isterse sorabileceğini, sosyal fobisi varsa ya da sormak istemiyorsa, kendini göstermek istemiyorsa peçeteye yazıp gönderebileceğini.
Hı hı.
Bir piyanist şantör modunda takılabiliyorum ben orada.
Hı hı. Çok güzel.
Hem psikolojiyle ilgili klişeleri dinleyeceğiz, keyifli bir muhabbet olacak. Hem de insanlar neyi soracak bunu görme şansımız olacak. Hem de benim merak ettiğim bir şey varsa soracağım. Kabaca böyle 2-2,5 saat süren, interaktif, keyifli, günlük hayattan örnekleri bol olan, jargon kullanmadan psikoloji anlattığım bir etkinlik aslında. Engin Geçtan Üstad'ın kitabında yazıyordu. Ustalık jargon kullanmamaktır.
Ya canım benim, Allah rahmet eylesin.
Evet.
Yani o kadar severim ki böyle her yayında bahsedesim geliyor. Evet, yani böyle konuları konuştuğum
için. Ben de biliyormuş gibi ondan örnek verdim.
Evet evet, çok seviyorum. Ya peki sana başlangıçtan bu yana güzel tepkiler ya da aşırı kötü tepkiler nelerdir? Öyle bir şeyler geldi mi?
Çok.
Çok derken araya şöyle de gireyim. Meslektaşlarından da nasıl tepkiler?
Daha çok onlardan ilk başlarda
Negatif.
Olumsuz tepkiden ziyade galiba olumsuz tepkiden çok merak oluşturdu. Ne yapıyor bu orada acaba diye. Mesela beni eleştirenlerin en önemli ortak noktası, bunu çok net söyleyebilirim, beni izlememiş olmaları. Ya da izleyip ya bana gıcık olmaları ya da kendileriyle ilgili bazı dinamikleri bende görüyor olmaları. Dolayısıyla meslektaşlarımdan ilk başlarda gelen eleştiriler şu anda biraz daha azalmış durumda. Çünkü her yere gittim ben. 30 üniversiteye söyleşiye gittim kendimi anlatmak için, bar psikoloğunu anlatmak için. Biraz daha azaldı onlar. En çok gelen eleştiri de bu ruh sağlığı gibi ciddi bir konu, bar gibi alkol alınan insanların sarhoş olabileceği bir ortamda konuşulur mu? En çok bu soru işaretiydi. Ben de sonra bizim alanda en çok bilinen isimleri, işte Mehmet Zihni Sungur, Emre Konuk, Cem Mumcu, Sinan Canan, hani o psikolog değil ama psikoloji bölümünde hoca, Alp Karaosmanoğlu, Ayşe Bilge Selçuk, bunların hepsini BKM mutfağa çağırdım, davet ettim. Ve hepsi beni izledikten sonra aşağı yukarı benzer geri bildirimlerde bulundular. Ve onlardan aldığım geri bildirimler beni daha çok net ve dik durmaya itti aslında bu alanda. Şu tepki daha çok geliyor ama bunu söylemeliyim. Yani çok yaratıcı bir iş, çok bravo. Gerçekten işte çok güzel bir ihtiyacı doldurdun. İşte ne güzel bir kafa bu, böyle şeylere ihtiyacımız var. Bunlar daha çok geliyor. Şöyle bir şey var, yaratıcılıktan bahsetmişken şunu da ekleyeyim. Bir ürünü ya da bir fikri ortaya atıp eyleme geçmiş olmanız bile yetmiyor bazen. O fikrin kayda değer ve önemli bir fikir ve iş olduğunu insanlara da anlatmanız gerekiyor bir yandan.
Bugünün çağın durumu zaten.
Evet, aynen öyle.
Hele de kendin o işi yarattıysan. Yani zaten bir iş yapıyorsun, onu tanıtımını, göstermesini de yapacaksın artık.
Aynen
bu
öyle.
Çağın durumu o. Bir de o işi sen neredeyse icat ettiysen diyeyim. Seninki çok farklı bir durum. Anlatmak zorunda kalacaksın,
evet.
Maalesef
evet,
lanetinde
evet.
Yani.
Aynen
peki,
öyle.
Peki senin bir tane küçük bir videon var. O videoda bir tane böyle tescil belgesi gördüm. Tabii ki onu anlatmak için yaptığım bir şey ama gerçekten bu işi tescil ettirdi mi diye düşündüm.
Tabii bar psikoloğunun tescili var. Yani dolayısıyla ha çok iyiymiş ben de yapayım la olmuyor aslında. O yüzden ben insanlara şunu söylemeye çalışıyorum özellikle meslektaşlarıma. Ya benim yolum buydu, bu çıktı. Ben bunu çok planlamadım. Ama yetenekli olduğumu düşündüğüm ve sevdiğim işe yöneldiğim zaman, bir de pes etmediğin zaman, senin de karşına bir öykü çıkacak ve o senin öykün olacak zaten. Ha sen illa bunu yapmak istiyorsan yine yap. Yolu yordamı bu zaten. O yüzden bu az önce saydığım markaların da patentleri var. Ama farklı içerikte herkes her şeyi yapabilir o ismi kullanamadıktan sonra.
Peki genel olarak ne sorunlar görüyorsun?
Şöyle, tabii ki ilişkiler, yani tabii ilişkileri konuşurken de yani ilişki sadece ilişki değil. Yani orada insanı anlamak, aile dinamiklerini anlamak, dünyaya nasıl baktığını anlamak, sosyal medyada profilinin nasıl durduğuna bakmak, hepsi o kadar önemli ki. Mesela işte insan niye aldatır diye soru soruyorlar. Bu üç gün konuşulacak mevzu yani.
Evet yani.
Dolayısıyla hani işte doyumsuz erkek aldatır. Ya yok öyle bir şey yani. Primatolog araştırmalarına baktığında allak bullak oluyorsun. Atalarımız bir dakika başka türlü yaşamış galiba. Bizim zannettiğimiz gibi bir canlı değil insan herhalde falan diyorsun. Bir yandan bakıyorsun evlilik insan doğasına ne kadar uygun. Evlilik sektörünü ortadan kaldırdığında yanında 25 tane sektör daha ortadan kalkacak. Ha demek ki bu bununla ilgili değil, işin içinde ekonomi de var diyorsun, oraya dalıyorsun. Yani o kadar çok çetrefilli mevzular ki ilişki deyince sadece ilişkiyi konuşamıyoruz. Sosyal medyayla ilgili sorular geliyor mesela.
Ne geliyor mesela?
Mesela insanlar niye bu kadar selfie çekip kendini beğenme konusunda işte çok paylaşım yapıyor? Ya da o biri bizi beğendiğinde bizde ne oluyor da tekrar bir paylaşım yapma ihtiyacı hissediyoruz? Partnerinin başka bir insanın fotoğrafını beğenmesi nasıl bir kıskançlığa yol açıyor? Bu kıskançlık mıdır ya da nedir bu falan? Ya da aldatmanın tanımı sosyal medyada konuşmaya başlayınca aldatmaya giriyor mu? İlle buluşması mı lazım? İşte sevişmesi mi lazım? Yoksa düşünmesi yeter mi falan filan, böyle her türlü yönden gelebiliyor. Başka ne geliyor? Psikolojik bozukluklarla ilgili çok geliyor. Mesela bipolar, borderline, depresyon, bunlar nedir aslında? Mesela depresyon deyince kafamızda canlanan şeyden çok daha farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor depresyon. İlle umutsuzluk, işte yataktan kalkamama, cinsel isteğin azalması, iştahın değişmesi falan ya karşımıza her zaman böyle çıkmıyor. Mesela haftanın dört günü pilatese giden ve bangır bangır proje etkinliklerle insanların içine karışmaya çalışan bir insan da gizli bir depresyon yaşıyor olabilir. Bıraktığı anda bütün her şey depresyona girecek zaten. Hani benim gözümde o da depresyon. Hı. Ama depresyon böyle korkulacak bir şey değil zaten. Hani birazcık bu kavramlara bakış açılarını da değiştirmeye çalışıyorum. Yani depresyon yıllarca senin yüklendiğin yükün aslında çok anlamsız olduğunu ve sana bir yük olduğunu mesajını veren bir durum, bir hal de olabilir. İlle böyle hastalık dememize gerek yok gibi.
Ferhat ne kadar güzel konuşuyorsun sen konuşurken. Yani teklemeni bekliyorum biliyor musun? Teklemeni 400 izleyeceğim
sahne
yani. Oldu.
400 sahnede insanların bu kadar sorularını cevaplayınca galiba bana su deyin yarım saat konuşayım yani.
Önceden de mi böyleydin? Yani...
Değildim yok. Değildim. Yani biraz konuşabiliyordum ama insanların sordukları sorular benim hiç düşünmediğim şeyleri düşündürtmeye başlayınca, hı hı, bilmediğim şeylere de etkinlik sonrası göz atmayı alışkanlık haline getirince beynimdeki folderlar artık birbirine böyle hani şey gibi oldu. Mozaik değil de Ebruli sanatı gibi oldu. Yani neyin içinden ne çıkacak belli olmuyor kafada bir süre sonra. Bu da kullanılan beyin bölgeleri gelişiyor yani. Tamamen onunla ilgili bir şey var.
Bir de seni de eğitiyor muhtemelen. Çalışıyorsun, herkesin sorusuna cevap bulmaya çalışıyorsun. Aynen. Yeni alanlar açıyorsun. Peki o toplanmalardan önce kendine konular belirliyor musun? İlk öyle başlamışsın ama bugün de hala öyle mi?
Şunu fark ettim ben. Kimler ilk defa beni izliyor diye sorduğumda %90 İlk defa izliyor.
Hmm, tekrar tekrar gelenler de var, onu da vurgulamak lazım.
15.ye gelen tipler de var bazen.
Soruyor musun niye diye?
Ya sen niye buradasın anlamadın mı? Kaç kere anlattım falan diyorum. Ama onun için sosyalleşme aracı mesela. Hı-hı. Çünkü orada yanındaki kişiye ben 15 kere izledim daha önce bunu böyle anlatmıştı deyip muhabbet kuruyor mesela. Hı-hı. Onun için bir sosyalleşme aracı. Birinci perdede anlattığım şeyler aşağı yukarı %70-80'i aynı. Ana iskelet aynı. Ne anlatıyorum? Bir psikoloğa sosyal ortamda sorulan klişe sorular. Olur da bir gün terapiye gidilirse kime gidilecek? Bunu nasıl seçeceğiz?
Evet, buna şimdi de cevap versene.
O tamam. Önemli bir mevzu, ona ayrıca gelelim.
Ayrıca 3.
3, bar psikoloğu olarak sahnede yaşadığım komik anlar. Psikologların günlük hayatı nasıl? Biz bir şeyleri çözdük mü falan? Kabaca birinci perde bunlar. Ama ikinci perde mikrofonu veriyorsun ve o an soruyor. Dolayısıyla hazırlanacak bir durum yok. Hı hı. Biliyorsan biliyorsun, bilmiyorsan şu belgesele bak diyorsun, şu kitaba bakmak lazım diyorsun ya da bilmiyorum diyorsun. Dolayısıyla bir hazırlık var ama hazırlık daha öncesinde anlattığım şeylere tekrar odaklanıp onları hatırlamak için bir 15-20 dakika karalama gibi bir hazırlık yani. Hı hı. Terapiye nasıl gideceğiz?
Evet.
Terapist kimdir?
Sen şovundaki bütün soruları burada cevap ver diyorum. Çünkü hepsi çok güzel sorular ve çok güzel konular. Bu arada unutmadan hep soru soruyor, cevap soruyu doğuruyor daha doğrusu. Öyle diyebilirim. Şimdi de demin tepkileri merak etmiştim. Biraz meslektaşlarının tepkisini aldım ama izleyiciden anormal tepkiyi daha almadım. Varsa eğer onu da anlat. Onu
bu arada genelde gelen meslektaşlarımın ya da uzaktan takip eden meslektaşlarımın şöyle de bir ortak şeyi var, yorumu var. Sesimiz oluyorsun. Yani biz bunu günlük hayatta yaşıyoruz, insanlara anlatamıyoruz. Doğru. Eyvallah doğru, diyenler doğru var.
Evet.
Onlar zaten beni ayrıca motive ediyor. Meslektaşlarımın desteği benim için ayrıca kıymetli. Şöyle olabiliyor. Alkolün dozajını kaçırıp sahneye yürüyenler olabiliyor. mesela Antalya'da hiç unutmuyorum. Birinci perde konu özgüven ve narsizm. Bunun arasındaki farkı anlatıyorum. Bir anda bir tane beyefendi iki saniyede sahneye çıktı böyle. Anlamadım yani ne ara çıktı falan. Beyefendi iyi misiniz, bir sıkıntı var mı dedim. Narsizmi ben anlatacağım in aşağı dedi.
Ne anlattı, anlattırdın mı?
Dedim ki yani siz yani okey ama hani mesleğiniz ne, bunu merak ediyorum. Psikiyatrist misiniz dedim. Evet dedi. Sonradan öğrendim ki aile hekimiymiş. Hani antidepresanların %90'ını o zamanlar onlar yazdığı için böyle bir psikiyatrist moduna girmişler galiba. yani o kadar öngörülemeyecek bir ortam oluyor ki orada. Hmm. Mesela kız arkadaşı bir soru sorduğunda ama bu soru çok anlamlı değil, daha bu soruyu sorarken bu cümlenin içindeki şu kelimeyi bilmiyorsunuz dediğimde erkek arkadaşının kızıp o gece ek sözlükte bana yardırması gibi şeyler de olmuyor değil. Dolayısıyla birilerinin damarına bastığımı hissediyorum bazen. Ama burada da kendimi şöyle birazcık telkin ediyorum. Birilerini rahatsız etmiyorsan yeterince iyi bir iş yapmıyorsundur. Bu güzel bir düstur. Yani bunu gerçekten edinmeye çalışıyorum. Çünkü başarının ne olduğunu bilmiyorum ama başarısızlığın ne olduğunu biliyorum diye bir laf var. Herkesi memnun etmeye çalışmak. Şimdi bu laflar kulağımıza çok hoş geliyor ama bir anda sizi şöyle bir konuma sokmuyor. Evet abi, birilerini rahatsız ediyorsun, iyi ol. Öyle değil yani, hala gelen eleştiriye böyle kırılıp üzülüp evde ya niye beni anlamadı ki burada falan dediğim oluyor. Bu çok naif çok ve insancıl bir taraf.
Tabii, aynen. Tabii.
O yüzden bana ne, kim ne derse desin de diyemiyorum. O eleştirileri hala alıp dikkate almaya çalışıyorum. İşte nasıl söyleyeyim, sosyal medyada bazen aynı mevzuları paylaştığımda ya sen de sıktın artık falan deyip takipten çıkanlar da olabiliyor. Çok çok anlaşılır bir durum bunların hepsi. Erkeklerin özellikle böyle 3-5 kişilik erkek masalarının daha çok goy goy motivasyonuyla geldiğini söyleyebilirim. Yani bazı şehirlerde özellikle. Onlar da çok anlaşılır. Yani orada adamın anasıyla ilgili bir anısını anlatıyorum mesela. Onu hatırlamak istemeyecek tabii ki yani. Bu çok anlaşılır. Mevzu benimle ilgili değil. Orada kendi yaptıkları goy goy ne benim dikkatimi dağıtmak için ne beni sevmedikleri için. Mevzu onlarla ilgili. Bunu psikolojik açıdan düşündüğüm için kendimi biraz daha rahat hissediyorum galiba artık.
Tabii işin olduğu için senin için daha kolay. Peki, evet. Diğer sorumuza geri dönüyoruz. Evet. O da şu. Psikoloğumuzu nasıl seçeceğiz? Gerçekten çok çok önemli bir şey ya bu.
Şimdi şöyle, psikoloji bitirdiğimiz zaman terapist olmuyoruz. Önce bunu bir netleştirmemiz lazım. Ya da psikiyatri bölümünü bitiren bir doktor aslında terapist olarak oradan çıkmıyor. Terapi eğitimi almak başka bir süreç ve başka bir zahmetli yol. 3-4 sene süren teorik terapi eğitimlerinden bahsediyorum. Onun üzerine yine bitmiyor. Kendi terapisine gitmekten bahsediyorum. Çünkü kendi defolarını, yaralarını görmeyen bir terapistin iyi bir terapist olabileceğini düşünmüyorum. Kendi ölümlülüğüyle yüzleşmeyen bir terapistin danışanın bilinmezlikleriyle ya da ölümlülüğüyle baş edebileceğini düşünmüyorum. Yetiyor mu? Gene yetmiyor. Süpervizyon diye bir şey var. Mesela ben terapi eğitimini bitirdim. İşte seni aldım, terapiye başladık. Ben sana diyorum ki ben şöyle bir süreçteyim, eğitimim devam ediyor. Ses kaydını alıp hocamla bu süreci götürebilir miyim? Biraz usta çırak ilişkisi gibi aslında, bizde de öyledir yani. Ben ses kaydını alıyorum, hocama diyorum ki işte Nilay bana geldi, şöyle bir durum var. Üçüncü seansta şurada ben tıkandım ya da gıcık oldum Nilay'a diyorum. O da diyor ki gel bakalım, Nilay'a niye gıcık oldun? Çünkü Nilay'la ilgili bir mevzu yok. Sen niye gıcık oldun diyor ve İbreyi tekrar bana çeviriyor. Ben de o süreçte yıllar içinde kendi yaralarımı ya da defolarımı görme üzerine bir süreç yaşıyorum. Yani 10 sene süren bir eğitimden bahsediyoruz. Dolayısıyla işte 50 saatlik bir sertifika alıp eğitime gidip ya da işte bilmem ne kursuna gidip yapılacak bir mevzu değil bu gerçekten. Bunların hepsini yaptı. Dünyanın en iyi terapisti, CV muhteşem. Gittin, ilk seanstan olmadı, tutmadı. Tutmadı enerjin ya da gıcık oldun ya da bir şey oldu. Burada birkaç seçenek var. Bir, maalesef birazcık deneye yanıla ilerleyen bir süreç bu. İki, hangi konuyla ilgili gidiyorsanız, terapistiniz bu konuyla ilgili çalışıyor mu? Bunun bir ön araştırmasını yapmak yine çok mantıklı. Çünkü mesela Türkiye'ye aile terapisini getiren adam benim hocamdı. Şiddet çalışmıyorum deyip şiddet varsa yönlendiriyordu birinci seanstan. Her şeyi çalışamazsınız yani. Kulak, burun, boğaz bile kulak olmaya başladı sadece. Dolayısıyla o işin uzmanı spesifik olarak mesela şunlara gitmeyin. Instagram'da çocuk, aile, ergen, eğitim, kurumsal, online terapi. Ya sen ne yapıyorsun? Dolayısıyla
açık büfe.
Evet yani hani bir spesifik uzmanlık alanı bizim işte önemli diye düşünüyorum. Zaten 4 yıldır insanlara hangi mevzuyla ilgili, nasıl bir terapiye gitmek istiyorsunuz, bununla ilgili bana her zaman ulaşabilirsiniz diye sahne sonlarında bunu anlatıyorum ve bana Instagram'dan ya da bir sosyal medya mecrasından yazdıkları zaman hangi şehirde, hangi konuyla ilgili, nasıl bir terapiste ihtiyaçları var, çok fahiş olmayan ve etik çalışan meslektaşlarıma yönlendirme yapıyorum. Dolayısıyla öyle bir işlevim de var artık. Hani adam diyor ki ben Kars'ın köyünde öğretmenim. O zaman sana online terapi. Bir hafta sonra İstanbul'a gel, birinci görüşmeyi yüz yüze yap. Sonra online yap. Dediğim gibi birazcık CV'yi araştırmak, birazcık gideceğiniz konuyla ilgili çalışıyor mu ona bakmak, etik ihlallere ne kadar dikkat ediyor? Mesela o oda dışında hiçbir yerde görüşemezsiniz. Bu bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesidir.
Evet ya, bunu vurgulayalım
çok,
ya.
Çok aksini duyuyorum ve maalesef çok böyle üzücü, sinir bozucu durumlar olabiliyor. Çok bilinen insanların, çok ünlü terapistlerin danışanıyla o odanın dışında başka yerlerde başka ilişkilere girmesi, başka muhabbetlere girmesi çok sık yaşadığımız bir şey. Bu suistimale çok açık bir alan. O yüzden bu kadar altını çiziyorum. Zaten siz o anda tırnak içinde yaralı bir halde bir yere gidiyorsunuz ve size sunulan şeyin yara bandı mı yoksa yaranızı daha çok pekiştirecek bir şey mi olup olmadığını anlayamazsınız doğal olarak. O yüzden ilk seansta etik kurallardan ne kadar bahsediyor, bu da önemli.
Peki sosyal medyada takip, mesela sen bir terapistsin ya da psikiyatristsin, sosyal medyada bir hastanı takip etsen.
Evet. Bunlar çok yeni yeni tartıştığımız mevzular. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ilgili.
Mesaj attın, o ihlal belki. Evet. Atmadın, izliyorsun ama. O ne?
Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten iyi terapistlerin çok orada burada hesapları olmaz, bu bir. Olanlar kötü terapistlerdir demiyorum. Benim duyduğum, hatta benim de şu an gittiğim terapistimin Instagram'ı falan filan yok.
Ama onlar da insan.
Şimdi psikologlar bunu çözmek için iki tane farklı hesap olayına girdiler. Bir tanesinde UZM, PSK, işte uzman psikolog bilmem ne. Bir tanesi de işte günlük hayattan at soyat. Orada dekolteli bir şey paylaşıyor isterse. İsterse bir partiyi paylaşıyor. İsterse işte elinde sigarasıyla bir şey paylaşıyor. Öbür tarafta sadece Photoshop'lu Osho sözleri paylaşıyor.
Hala Osho mu ya, değişmedi.
Bunu böyle çözmeye çalıştılar ama insanlar araştırıyorlar gerçekten. Terapistlerinin hayatını merak ediyorlar. Mesela bana terapiye geliyorsun diyelim. Ben DM'lere bakmıyorum diyelim. Bir akşam kafam güzel. Şu DM'lere kim ne yazmış diye bir baktım. Senin mesajını gördüm. Sen de görüldüğü gördün. Ve ben sana cevap yazmadım.
Of.
Şimdi bunu seansta konuşabilirsin tabii ki. Yani bana mesaj attınız, ben size dönmedim. Çünkü dönmüyorum DM'lere diyebilirsin. Her duygu bir nedir o? Vesiledir bir şeyleri konuşmak için. Bana gıcık olman, aşık olman, beni rüyanda gör. Bunların hepsi mevzu olarak konuşulur terapide.
Çok
iyi bir şeydir zaten.
Her duygu bir vesiledir konuşmaya. Tabii çok güzel.
O yüzden ne hissediyorsan muhakkak bu süreçte bana şeffaf olarak söyle der iyi bir terapist bence. Irving Yalom bunu yapıyor mesela.
Mesela onu da çok severim. Hadi üçüncü artık sevdiğimi de söyle, bingo.
Bar psikoloğu.
Tamam artık bildim. Ya bu arada ben de şu günlerde bir kitap dinliyorum Storytel'den. Bir psikiyatristin gizli defteri. Defteri, evet. Zaten çok ünlü bir kitaptı galiba. Hani
bir 5 sene önce falan mı çıktı?
Tabii
şey.
Böyle çıktığında da hani o dönemi başlatan hani psikiyatristlerin biraz vaka anlatmasına dair kitaplardan.
Bir psikoloğun arka bahçesi, terapistin gizli anıları, bilmem ne
birkaçını
odası falan.
Birkaçını okuyamadım ben ama bunu
bayağı
dinliyorum.
Çıktı,
evet ya, birkaçı beni sıktı mesela, yani böyle bu kadar sarmadı. Şu anda senin anlattıklarınla güzel bir kitap dinlediğimi fark ettim. Ekstra fark ettim. Ben meraktan dinliyordum hani ne oluyor,
muhtemelen
ne bitiyor diye.
O kitaplar biraz daha insanların ilgisini çekebilecek enteresanlıktaki hikayeleri konu
tabii,
alıyorlar.
Tabii vaka anlatıyor ama burada niye özellikle bu kitabı söyledim? Diğer pek çok kitabı yarıda bırakmış olabilirim. Bu Dr. Gary Small'un kitabı. Şöyle ki, mesela gençliğinden başlıyor bunları anlatmaya. İlk terapist olma deneyiminden. Mesela bir tanesinde yani deneyimlerinden birinde genç hanım geliyor ve gittikçe açık giyinmeye başlıyor. Onunla ilişkisi onu zorluyor ve hep bir yardımcı danışman doktor var. Onunla paylaşıyor, işte bakamayacağı duruma ket koyacağı durumu belirliyor. Hep birileriyle böyle diyalog halinde ve kendiyle tartışmasını bir terapistin anlattığı için çok hoşuma gitti. Şimdi sen bunları anlatınca da hani iyi bir psikolog böyle olmalıdır dediğin taraflarda da adamın ne kadar etik olmaya çalıştığını şu anda kitaptan gördüm. Daha da ilgiyle dinleyeceğim.
Çok güzel bir nokta burası. Şimdi bunu bir iki cümleyle tekrar daha net bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Biz günlük hayatta insanlarla kurduğumuz ilişki tarzını bir süre sonra terapi odasında terapistle kurmaya başlarız. Dolayısıyla bir danışan düşünün, her geçen zaman daha açık giyiniyor diyelim. Bunu günlük hayatında da yapıyor olabilir. ve günlük hayatında birçok insanın belki istismarına maruz kalmış olabilir. Şimdi terapist eğer bu etik ihlale karşı hani tacizci olursa danışan der ki doğal olarak bu da onlar gibi. Ama terapist dikkat ediyorum da bir süredir böyle giyiniyorsunuz, bunun bir anlamı olabilir mi, bunu biraz konuşmak ister misiniz dediğinde şey olur. Bir dakika ya, bu farklı, bu terapist diğer insanlarla kurduğum ilişki gibi bir şey yaşatmayacak bana galiba. Orada iyileşme başlar işte. Başka bir ilişki mümkün diyebildiğiniz anda terapist tüm bu dinamikleri bildiği için zaten danışan bir şey anlatırken kendi de kendi kafasında paralel bir hikaye yazar zaten. Siz oradan bir şey anlatırsınız, ben buradan bir şey kurarım. Sonra bu hikayeleri birbirine yaklaştırmaya çalışırım. Terapi budur aslında. O hikayeler birbirine yakınlaşır. Dolayısıyla orada terapistin hem hayat okuryazarlığı, hem bilgelik zekası, hem iletişim becerisi, hem karizması, hem bilgi birikimi, danışanı karşıladığı andan itibaren ki beden dili, bunların hepsi önemlidir.
Çok zor ya.
O yüzden yıllar sürer zaten bu eğitim.
Yani kendiyle dediğin gibi problemleri de çözmesi lazım. Herkes insan yani sonuçta.
Mesela 40 dakikadır konuşuyoruz ama ilk defa elin ağzına gitti. Mesela niye acaba tedirgin mi oldun, tırnak yiyorsun diye ben bunu düşünürüm ama sana söylemem. İkinci seansta derim ki bak geçen de bu mevzuyu konuşurken gene elin ağzına gitmişti. Bunun bir anlamı olabilir mi derim. Mesela akıllı insan her şeyi fark eder, aptal insan fark ettiği her şeyle ilgili konuşur diye bir laf var. Yani terapide elini böyle yapıyorsa niye kapattın bunu falan gibi denmez. O yazılır. O biriktirilir. Ve yeri
onları
geldiğinde...
Onları mı yazıyorlar? Bir şey böyle bacak bacak üstüne.
Karikatür var ya bir tane. Angut yazıyor.
Bu arada sen Eric Fromm'un bir cümlesini etmiştin bir yerde. Bir insan muhatabına eşya muamelesi yapmaya başladığı zaman problem başlar gibi bir şeydi. Benim de çok hoşuma gitti. Çünkü sosyal medya iletişimi bugün büyük bir konu. Büyük bir terapi konusu. Evet. Yani bir alan. Şimdi ben insanları görüyorum ve bazen öyle düşünüyorum. Eşya gibi, ekran gibi görme muhabbeti.
Black Mirror 3. sezon 1. bölüm gibi. Gıcık oldum falan.
Ya tabii canım şey, ya zaten Black Mirror müthiş değil mi sizin açınızdan? Yani
müthiş
alan...
ama beni biraz şüphelendirmeye başladı bazı konularda. Bu kadar dehşet şeylere hazırlıklı olun mesajını veren bir duyarsızlaştırma işlevi de görüyor olabilir.
Ya tabii şimdi Netflix'te yaptıkları şey bana şey ısmarlama, bir şey doldurma gibi geliyor. Biraz hızlı yapılmış.
Evet.
Hep kötü tarafından görüyor ve sürekli elime... Ne o telefon ya, bütün gün elinde telefon var diyen bir babaanne gibi. Ya
evet.
Bu çözüm değil ki yani bunu evet. Zaten anne de söylüyor, babaanne de söylüyor. Yani sen buna karşı ne yapıyorsun? Ya tabii yapmak onun görevi değil, hani o dizinin işi değil de.
Evet.
Hani bir bölümde de değişik olunur. Mesela ilk sezonda bir Ryan Kurzweil bir bilim katıyordu, bir bilmem ne katıyordu falan. Şimdi... Bol dehşet katıyor yani.
Bak sende de benim gibi beyin hiperaktivitesi var. Eric Fromm'dan hemen dağılabiliyorsun. Black Mirror için ayrı bir bölüm yapalım.
Sonra da arada patlıcan musakka tarifi verebilirim. Üstel Oscar gibi. Ya, ben var ya yani işte onun için böyle boş şey yapmamak lazım, fenayım.
Onun bir de beden hali işin içine girdiğinde gerçek bir hiperaktivite oluyor. Yani ben kendime şey diyorum, huzursuz göt sendromu yani. Çok güzel bir iş yapıyorum o yüzden. Sahnede 2 saat boyunca durmadığım için enerjiyi akıtabiliyorum.
Ya ben haber toplantılarına katılırken senelerce ilk önce mesela yeni bir gazeteye geçiyorsam Habertürk'te yarısı beni tanımıyor mesela. Toplantılara gireceğiz. Herkese derdim ki ben şimdi siz haber konularınızı anlatırken dergi okuyor, gazete okuyor, not alıyor gibi görüneceğim.
Evet.
Ama sizi dinlemek için yemin ederim buna ihtiyacım var.
Evet.
Çünkü benim ikincil bir şey yapmam gerekiyor. Onları... Evet. Bazen de çok sıkıcı konularda konuşurken dinleyebilmek için. Yani evet. İşte hiperaktivitenin öyle bir durumu var. Ama konuma geri dönüyorum. Her seferinde geri dönerim.
Bilgisayarda şimdi... çalışırken de 10 sekme açıyor musun? Ne yapıyordum ben en son?
Hem
falan.
De nasıl?
Güzel.
Güzel. Ya çok beter, çok beter ve sürekli dağınığım. Evde de öyle yani, her şey sekme.
Düzensizlik bizim için düzen aslında. Yani bizi rahatsız etmiyor o yani.
Evet.
Çünkü koyduğumuz yeri çok iyi bildiğimiz için buluruz yani.
Evet.
Neyse, Eric Fromm.
Eric Fromm, şimdi bu sosyal medyaya gelirsek. Karşındakini ekran olarak görme. Yani tepkili, duygulu, duygusal insanlar olarak görmeme nedir yahu?
Algıda mallık diyorum.
Ya gerçekten senin barda terapi yapıyor olman güzel bence. Şimdi bir terapist şimdi o etiketi
diyemez, bunu diyemez, evet, bunu diyemez. Bunu neden merak ettin Nilay'cığım falan diye. Çünkü
çok dertliyiz işte.
Şöyle şey lafı vardı. Günümüzde artık herkes birbirinin ihtiyaç nesnesi.
Hmm.
Şöyle diyelim. Ben de Lacan'a girmemek için zor tutuyorum kendimi. Umarım girmeyeceğim. benim arzu nesnem sen ol demem beni tatmin etmiyor. Ben istiyorum ki senin arzu nesnen de ben olayım.
Hmm.
Orada işler biraz çetrefilli bir hale geliyor. Mesela kadınlara çok güzel, çok içten bakan bir adam hayal edin. Müthiş bakıyor ama yani. Kadının böyle yağları eriyor falan. Şimdi şöyle bir şey olabilir. O adam demeye çalışıyor olabilir ki ya da ihtiyaç duyuyor olabilir ki. Ya ben sana öyle güzel bakıyorum ki sen de bana öyle bir güzel bak. Yani senin bana bakman için ben sana bakıyor olabilirim aslında. O yüzden hikaye dönüp dolaşıp psikoterapi de olsa, kabala da olsa, ezoterik de olsa kendine dönüyor. O yüzden kendine dönüyor zaten hikaye.
Hı hı.
Sosyal medyada birbirimizi, mesela özellikle kadınların birbirini desteklemesi çok tatlıdır. İşte aşkısının minnoşu nasıl çıkmış ballısı falan filan. Hani erkeğin öyle bir şey yaptığını çok düşünemeyiz yani. Orada biliyorum ki ben ona aşkısının ballısı ne güzel çıkmış dediğimde o da yarın bir gün bana yorum yapacak. O bir karşılıklı böyle bir ihtiyaç giderme hali. Kötü mü? Değil. Ama her gün buna ihtiyaç duymaya başlıyorsak artık ya da her gün Twitter'da birilerini trollüyorsak, öfkemizi kusuyorsak o artık duygusal mastürbasyona giriyor. Yani senin derdin başka bir şey kardeşim. Twitter'da, Instagram'da birilerine yorum yapmak ya da like almak değil. Dolayısıyla bir insan bir yere bakıyorsa orada onu ilgilendiren bir şey vardır. Bir insan bir yere bakmıyorsa orada onu ilgilendiren bir şey kesinlikle vardır. Yani kendine bakmamak için, bu Freud'un sözü, kendine bakmamak için telefonuna bakanlar online mı diye bir şey yazmıştım geçen.
Çok güzel.
Yani bu sosyal medya bizi bitirdi falan değil. Yani sosyal medya olmasaydı bizi başka bir şey bitirecekti zaten. Çünkü günde 10 saat sosyal medyada vakit geçiren bir insan sosyal medya olmasaydı başka bir yerde vakit geçirecekti. Çünkü bağımlılık dediğimiz şeyin mekanizması biraz şöyle çalışır. Bağlılık problemi yaşayan insan zaten bağımlı olmaya daha yatkındır. O yüzden sosyal medya olmasa YouTube olacak. O olmasa porno bağımlılığı olacak. O olmasa işte kola bağımlısı olacak. Yani bir bağımlılık varsa ortada bir bağlılık problemi var.
Bağlanamayanlar bağımlı oluyorlar.
Yani yakın ilişki kurmakta zorlanan, yakın ilişki başka bir güzel konumuz tabii. Çatışma yoksa ona ilişki demiyoruz mesela. İşte İrfan'la 10 yıldır hiç tartışmadık. Bravo gerizekalı. Yani onda, o ilişki o değil yani. Hani 30 yıllık bir arşiv var orada. 30 yıllık bir arşiv var. İkimiz bir araya geliyoruz. En az 60 yıllık bir arşiv var. Nasıl çatışmazsın? Yani bir taraf alttan alıyor. Bir taraf yok sayıyor. Bir taraf ignore ediyor demek ki. Bir şey var orada. Çatışmaların yetişkin bir modda çözüldüğü bir yakın ilişkiden bahsediyorum. Dolayısıyla o sosyal medya sadece sosyal medya değil. İnsanların halleriyle ilgili bize çok fazla dona veren bir mecra aslında. Mesela çift hesapları vardır. Bayılırım onlara. Barda onu da anlatırım. İşte Ayşe Ahmet Öz Yılmaz. Ya ben kimle muhatabım şu an acaba?
Değil mi?
Mesaj atıyorum. Doğum günü mesela. Kimin doğum günü? Ya bizim tanıştığımız gün bizim doğum günümüz. Ya o çok malzeme veriyor. Güzeldir ya.
Tanıştığımız gün doğum. Evlendiğiniz günde gibi.
Aynen. Bir şey var mesela. Aşkısının ballısı Berkecan'ın annesi işte Mamof Ataberk, ondan sonra en altta şey öğretmen, en altta da onu yazmış yani. Ya sen Ayşe'sin işte, Ferhat'sın ya, bitti ya bu kadar.
Oo, sen bize baksan neler göreceksin acaba, buna çok tehlikeli. Ya ben bir de şunu görüyorum mesela uzun süredir, yani ben Instagram'ın herhalde ilk günlerinden beri varımdır. Çünkü çok meraklıyımdır ben, teknoloji falan, bir şey oldu mu girerim. TikTok'a girmedim ama yani. O da benim eksiğim
ya,
o oldu.
Tavuk taklidi yapanlar için de bir mecra, güzel oldu ya.
Yok, çok merak ediyorum ama hani gerçekten gireceğim.
30 milyondan fazla tekil kullanıcı var TikTok. İnanılmaz bir dünya. Bence pazarlamacılar, şirketler, psikologlar orayı kaçırıyorlar. Acilen bakmamız lazım.
Gazeteciler
başka bir şey
de
var
kaçırıyor
orada.
İşte ben delik izlemek yani istiyorum.
Çok
ama
güzel bir mecra
bütün
ya.
vaktim oraya gidecek. Ya yani eminim yani ben çünkü ona büyük bakarım. Öyle şeyleri çok severim ben. Yani şimdi öyle bakacağım edeceğim istemiyorum ama Instagram'da varım ve Instagram'da çok uzun yıllardır görüştüğüm insanlar var. Hmm. Yani şöyle ki sırf oradan tanışıyoruz ama birbirimizi tanıyor gibiyiz. Hani işte birbirimizin ilgi alanlarını onlara haber veriyoruz yeni bir şey olduğunda gibi gibi düşün. Sonra biri geliyor mesela çok hayran davranıyor bana. Ben korkarım çok hayranlıktan. Yani büyük hayranlıklardan.
Yarım saat önce hayran olmak diye bir not almışım. Ve hayran olmaktan niye korkmamız gerektiğini anlatmak için.
Ha, çok güzel.
Müthiş.
Onu sen anlat o zaman. Müthiş. Ben niye anlatıyorum? Ben senin orada bir şeyler çiziyorsun ama yazın hayatta okunacak gibi değil. Çok...
Tam bir danışan kaygısı. Ne çiziyor ya bu orada şimdi?
Yazıyor mu? Çiziyor mu? Bir şeyler böyle şey gibi. Hani cezaevinde şeyler olur ya böyle.
Aynen.
Kaç
bunu
gündür buradayım.
Falan
hani öyle çizgiler olur. Aynen ona benzer bir yazısı var. İyi. Hayranını sen anlat. Ben sadece...
Şöyle hayran olmaktan korkmak lazım. Aslında söyleyeceklerim bu kadardı evet. Ama biraz daha şöyle yaklaşabiliriz.
Ben de hayran belki olunmasından korkuyorum. Çünkü evet. Nilay Hanım ben size hayranım. Her
sebep,
gün mesaj.
Sebep. Ben soruya soruyla cevap veriyorum. Sebep.
Aa, sebep demiyorum ben. Mesela... Kendince sebepleri var çünkü. Ya o kadar eminim ki o sebep. Öyle gibi oluyor. Sebep aramıyorum.
Sonuçta bana baktığında da hayran olunması için çok sebep var. Haklı yani.
Yani yok öyle demiyorum ama şimdi ben anında bir korkuya kapılıyorum.
Sebep,
çünkü onun ne olacağını
biliyorum. Siz, yani sen niye korkuyorsun mesela?
Ben niye korkuyorum? Onun düşüşünü bana yaşatacağından eminim. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ilk izlemeyi bırakan o oluyor. Yani evet, niyeyse aynen. Ama yani evet. Hani niye hayal kırıklığına uğrattı? Zaten ben o yüksekte değilim. Onu
İşte
biliyorum.
Borderline toplumun bize yansımaları. Evet. Yani bir anda yükseliyorsun,
çok
bir anda düşürüyorsun.
Çok yüksek insan görüyorum.
Şöyle bana mesela birisi işte idolümsün, ben de senin gibi psikolog olacağım falan yazıyor ya. Mesela iç sesimde olan şeyleri söylüyorum şu an. Yazık beni nasıl görüyorsa artık oradan. Yani ben onun gerçeklik algısının kendi yüklediği anlamla bozulmuş olmasına üzülüyorum aslında. Hmm. Çünkü şey, dediğin çok doğru bu arada. Yani ilk gemiyi terk edecek olan onlar zaten. Mesela ben kendimle ilgili söyleyeyim. Son bir yıldır ya da altı aydır falan kimseye hayran olmadığımı da fark ediyorum kendimle ilgili. Hmm. Yani ne hayran olunması ne hayran olmak bu yüceltmekle ilgili bir şey. Yüceltmek de senin kendi kendine kurduğun, gaza geldiğin bir mevzu. Yani adamla 24 saat vakit geçirsen belki bu neden
tabii,
diyeceksin
tabii.
Yani. Dolayısıyla orada gerçek bir şey olmadığı için beni korkutuyor. Yani psikologlar mutluluğun peşinde değildir dedim. Psikologlar gerçeğin peşinde aslında. Ne oluyor tam olarak orada? Onun peşindeyiz yani. O yüzden hayran olmak ya da ne bileyim böyle idol olmak falan filan. Benim maksimum yaptığım şey konuşmalarla meslektaşlarıma da olur, insanlara da olur. Kulaklarına kar suyu kaçsın. Aa böyle miymiş desinler. Bu da değişik bir tip desinler. Tabii bitti bu kadar yani. Hani daha fazla böyle mesela kitap yazdım şey diyorum insanlara. Ya Rolome'yi okuyun ya beni niye okuyorsun? Ya Rolome'yi
okuyun. Üç.
Ya.
Üçte üç yaptı. Ya çok mu klişeyim acaba ya?
Olur mu bu insanları kimse doğru düzgün okuyup sindirmiyor yani.
Ya
müthiş,
çok.
Müthiş insanlar.
Bayılıyorum ya. Ben hani hiç kişisel gelişim, psikoloji ya da o alan diyeyim. Okuduğumu düşünmezdim. Hani edebiyat okurum. Ben çok bilim okurum, dua okurum. Sonra
dua mı, doğa mı?
Dua okurum.
Dua okurum.
Dua okurum. Bana bile öyle gibi geldi. Keşke dua okusam. O da bir yani iyi gelebilir. Ama onları okumaya başlayınca vay be vay be vay be dedim aynen. Yani. Ne kadar yararlıymış. Bir de kendimce ön yargılar yapmışım. Yani bu insanlarla ilgili büyük ön yargılar yapmışım.
Tabii çok insan yarıda bırakır o kitapları çünkü zordur yani sindirmesi, anlaması.
Ben tekrar tekrar okuyorum.
Kutsal bayağı kitabımdır şey kendini arayan insan Rolome'in.
Muhteşem bir kitap ya. Yani ben onu böyle kazıya kazıya çiziyorum. Aynen. Yani yanlarına bir şeyler yazıyorum, evet. Tekrar tekrar okuyorum.
Ben kitabım çıkmadan önce Rolome'yi dağıtıyordum BKM Mutfak'ta ve diğer gösterilerde. İlk soruyu sorana kitap veriyordum.
Çok güzel. Neler okuyalım öyle?
Şöyle Rolome benim kutsal kitabım. Cinselliğin Şafağı var mesela. Okuyanus yayınlarından. İnsan tek eşli midir, çok eşli midir, nasıl bir, neden cinsellik yaşar falan gibi bir
çok
içeriği
güzel.
Var. Yankı Yazgan çocuk ve ergen psikolojisiyle ilgili çok beğenirim. Kitaplarını yıllardır okumaya çalışıyorum. Başka ne olabilir? Özge Orbay var, benim çok sevdiğim canım hocam. Onun Instagram sayfası, henüz kitap çıkarmadı. Onun Instagram her bir postu bir kitap gibidir zaten. Böyle pamukla döver yani. Çok çok beğenirim onun tarzını. Başka kim olabilir?
Engin Geçtan'ı
söyledik. Engin Geçtan zaten. Engin Geçtan, Rolome, Cinselliğin Şafağı, işte Eric Fromm, Adam Phillips. Bunlar 5 yıl götürür zaten insanları yani. Öyle kitaplar bunlar yani.
Bence de öyle ya.
Ya gaza getiren kitaplar değil, çünkü bizim işimiz gaza getirmek değil yani. Rolome'in şu tespiti mesela, günde birkaç kere kendine ne hissediyorum diye sorarak başlayabilirsin diyor. Hmm. Çünkü duygu okuryazarlığı kötü olan bir toplumda ilişkiler de kötü oluyor. Kimse ne hissettiğinin farkında değil, kendine şunu sormuyor, bana şu an ne hissettiriyor bu acaba falan diye bakmıyor yani. Hani sürekli bir şikayet ve kötüleme, nefret, haset hali olduğu için... Tabii gömmeyeyim toplumu yani, çok şey dinamikler de var tabii, o kolektif toplumun getirdiği iyileştirici mekanizmalar da var ama son 10 yıldır biraz işler değişmeye başladı, biraz tek başımıza değiliz ama yalnızız gibi yani, öyle bir dinamik var orada. Ve insanın dermanı yine insan, başka çaremiz yok yani, göz göze diz dize bir muhabbet dışında başka seçeneğimiz yok. İnsanın birlikteliğe de bireyselliğe de ihtiyacı vardır ama... Bu ikisi uçlarda olduğu için zorlanırız zaten. Yalnız kalma ihtiyacımız da var. Bireysellik ihtiyacımız var. Ama birliktelik ihtiyacımız da var. Bunun dengesini tutturmak sıkıntı. Günde 5 defa annesiyle konuşan bir yetişkine de bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu, ne konuşuyor olabilirsin günde 5 defa annenle? 35 yaşındasın, niye hala ailenle yaşıyorsun? Ya da işte 38 yaşındasın. Hala bunları niye yapıyor olabilirsin, hiç düşündün mü? Çünkü çocuk bir toplumuz eleştirisi var ya bize. Biraz haklılar orada. Çocukla mesela yetişkini ayıran en önemli fark şeydir ya. İşte mızmızlanmayı bırakıp problemin çözümü için eyleme geçmek.
Çok güzel bir şey.
Bizde mızmızlanmak
çok
var.
Çok önemli.
Yani.
Evet.
Rakı masasında, kıraathanede, evde, televizyon başında, tespit. Sosyal medyada. Aynen yani. Öyle bir yardırma hali var sürekli ama hani bu zamana kadar bunun için ne yaptın sorusu güzel bir sorudur mesela.
Peki şimdi sen bu kendimize tekrar tekrar en azından günde 5 kere, 3 kere olsun, Hı-hı. 2 kere olsun ne hissediyorum şu an sorusunu Hı-hı. sormanın önemli olduğunu söyledin. Bir de merhamet yorgunluğu diye bir şey var. Hı-hı. Şimdi... Nereden nereye geleceğim? Ben de fazlaca soran biriyim. Ama bunu otomatik olarak artık beynim soruyor. Yani bunu bilinçli sormuyorum. Sürekli bir duygu hissediyorum. Hı. Mesela kendimden yola çıkarak söyleyeyim sana. İnsanlar hakkında bir şey hissediyorum. Burada olmak hakkında, bir şey yapmak hakkında. Sürekli her şey hakkında bir de duygum var. Sadece düşüncem ve tespitim
Sen
yok.
Sen lisedeyken de böyle miydin?
Her zaman böyleydim ben. Hı.
Bu beyinler böyledir diyeceğim. Yani yorar.
Evet.
Gerçekten yorar. Yani yaratıcıdır, çok çalışır, çok güzel işler yapar. Bir yandan da böyle yorulduğunu hisseder arada.
Çok çok canım. Yani sürdürülebilir bir şey değil bu işte sürekli düşünmek ya da yaratmak. Burada merhamet yorgunluğu dediğim şey, sürekli duygu hissediyorsun ve Türkiye'de yaşıyoruz şimdi. Benim gibi pek çok insanda vardır eminim. Yani dozajı değişiktir. Peki bu insanlar ne yapacak?
Çok not aldım, hızlıca başlayayım. Öncelikle... çok acı var.
Evet.
Dünyada.
Evet.
Ve son 3500 yılın sadece 200 senesinde savaş olmamış. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Adil dünya inancımız var mı yok mu? Bence bunu bir sorgulayalım. Yani adil dünya inancı şöyle bir şey. İyi insanların başına iyi şeyler gelir. Kötü insanların başına da otomatikman kötü şeyler gelir.
Ay bu çok güzel. Bunu bir kere daha dinledim senden. Müthiş. Heh. Evet, bunu vurgula, bu şahane.
Çok sakat bir şey. Çünkü... Biz zannediyoruz ki iyi insanların başına hep iyi şeyler gelir. O yüzden de iyi olmaya çalışıyoruz. Çok bencilce bir iyilik zaten bu da. Kötü insanların başına kötü şeyler gelir inancı varsa, ki direkt böyle ifade etmez kişi, bilinç dışında genelde bu inanç olur. Kötü şeyler yaşayanlara karşı da alttan alta şöyle bir mekanizma yükselir bizden. Ne yapmış ki acaba bu olmuş? Ya bu çok tehlikeli bir bakış açısı. Yani o saatte ne yapıyormuş orada? O da hak etmiş canım falan. Bizim o dinamiklerde çok vardır, o kültürel dinamiklerde. Dolayısıyla dünyanın acılarını bitiremeyeceğimizi de, dünyanın da çok adil bir yer olmadığını en başta kabul etmemiz lazım. Bu söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. İki, Yani insan olduğumuz için bir süre sonra duyarsızlaşmak ve unutmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Böyle bir coğrafyada iki günde bir bu kadar gündem olunca... Hani bizim toplumu balık hafızı olmakla ilgili çok eleştirmek istemiyorum. Çünkü unutmak zorunda, ne yapsın insanlar yani, yaşayamaz ki.
Aynı şeyi düşünüyorum, evet.
Şikayet kültürü, duygusal mastürbasyon bir süre sonra enerjinizi tırnak içinde iyi işlere yöneltebiliyorsanız, üretkenliğe yöneltebiliyorsanız, yaratıcılığa dönüştürebiliyorsanız bunun bir anlamı oluyor.
Evet.
Nasıl söyleyeyim, yani kötülüklerle psikolojik bozuklukları ayırmak lazım. Hı-hı. Yani ben onu gösteride şöyle anlatıyorum. Yani psikolojik bozukluklarla şerefsizlikleri ayırmak lazım.
Burada da öyle anlatıyorum. Bar gibi bir ortamda.
Yok, hani az önce kötülük, hani olaylar yaşanıyor, kötü, evet, olaylar falan ya, oradan bağlayayım dedim. Dolayısıyla bazı durumları, halleri çözmek için psikologlara başvurmak gerektiğini düşünmüyorum. Olay, hı, kültürel, olay toplumsal, olay ekonomik, olay politik. Ya psikolog ne yapsın yani bu kadar, hı, mevzu, hı, varken. Dolayısıyla o enerjiyi bir yere böyle kanalize etmek. Ya önce sen, sonra biz. Hı. Önce ben, sonra biz. Yani benim kendime faydam yok ki. Sana ne üreteyim, sana ne faydam olsun. O yüzden diyorum işte bu merhametin ya da empatinin bir tık aşırısı varsa soru şu olabilir. Ya bende bu niye var? Nereden geldi? Şimdi bu soruları boşuna sormuyoruz. Bu soruların ardından bir öz bilinç gelecek, Rollo May'in deyimiyle. O öz bilinçten sonra ben daha yaratma cesaretine sahip bir insan olacağım. O yolu. Yani ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. O yüzden oradan geçiyor hikaye. Sen bunları yaptıktan sonra, bu yolda yürüdükten sonra kendine bakmaya devam edip, ama bir yandan da kendine bakım vermeyi de ihmal etmezsen zaten güzel bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum.
Bu yayını nasıl bitirelim Ferhat?
Nasıl bitirelim? Ezoterik felsefeyle bitireyim mi?
Hadi bitir. Nasıl istersen öyle bitir.
Vallahi benim böyle kulağıma küpe yaptığım bir şey var. Galiba Jung'un lafıydı. Birisi sizi rahatsız ediyorsa sizinle ilgili bir şey vardır. O insanlara biraz yakından bakın diye. Hani birine gıcık oluyorsanız ona biraz daha yakından bakın diye. Ezoterik felsefede bu altı aynalı bir odada yaşadığımızı anlatan metafor var. Yani dünya altı aynalı bir odadır. Ve sen dolayısıyla nereye bakarsan, hangi aynaya, hangi köşeye bakarsan kendine dair bir açı görürsün, bir şey görürsün. 3000 yıl önce kurulan bir tapınağın girişinde de kendini bil yazıyorsa hala, ve bütün psikoterapiler işte kaynanan beni hasta etti diye gelen danışana bile, ya iki tane daha gelini var, sen niye hasta oldun, seninle ilgili bir şey olabilir mi mesajını veriyorsa alttan alta, tamam dünya böyle, insanlar böyle, ama sen ne yaptın tüm bunun sonunda diye soruyorsa, hepsi beni tek bir yere götürüyor. Gerçek kendilik dediğimiz bir şey var. Yani nasıl canlandırabilirim bilmiyorum kafamızda, ama iyi hissetmek motivasyonuyla, toplumun yüklediği sıfatlar motivasyonuyla, birilerine işte bilmem ne yapmak motivasyonuyla değil de sadece ve sadece böyle hissettiğim ve böyle yapmak istediğim için yapabildiğim, kendimi gözetirken bir yandan karşı tarafı da gözetebildiğim, o Engin Geçtan'ın kirpi metaforunda olduğu gibi birbirimize yaklaşma, uzaklaşma ve ideal yakınlığı bulma hali, yakın ilişkiden kaçmadan tüm kendimize bir yandan bakarken bir yandan da bakım verebildiğimiz bir hal aslında. Yani ne kadar anlatabildim bilmiyorum.
Çok Mevlana, güzel anlattın.
Vallahi mı? Dinleyeceğim
vallahi,
şimdi.
Vallahi bayıldım. Ben çok sana konsantre olduğum için belki çok geçti bana. Süper, çok güzel anlattın.
Süper. Mevlana bugün yaşasaydı bence şöyle söylerdi. Ya olduğumuz gibi görünelim, ya da bir psikoloğa görünelim.
Çok güzel. Yani Ferhat Aydın, bar psikoloğu. İyi ki geldin. Seninle saatlerce konuşabilirdim.
Ben daha yeni ısınıyorum valla.
Ya evet, ben de öyle. Çok çok çok keyifli, ama böyle olacağını da biliyordum, biliyorsun. Yani dediğim gibi Kafa Dergisi için çıktığımız röportaj macerasında, evet, beni o kadar rahatlattın. Buraya gelirken kendi notlarımı unutmuşum. Boş bir kağıtta karşında
şimdi
oturuyorum.
Şimdi not dolu.
Tabii tabii. Konuşurken notlar alıyorum. Çok keyifli ve her şeyden öte, her şeyden başka bir tarafa. Senin insanların gitmeye korktuğu bir yere, yani çeşitli nedenlerle olabilir, hı hı, ki o çeşitli nedenleri de masaya yatırıyorsun. Senin gitmen, senin ona hem gitmen hem de gel gel yapman. Hı hı. Sempatinle, rahatlığınla, mizahla, güncel hayatta bu çok zor bir iş. Herkese... özgü bir iş de değil. Hı-hı. İyi ki böyle bir şey yapmışsın. İyi ki başına zorluklar gelmiş. Evet. Yani böyle demek de ayıp ama. Yani bazı insanlar hakikaten çok şerden hayır çıkartıyor. Çok güzel bir nasıl olunur bölümü. Ben bazı bölümlerde böyle nasıl oldun olunur notlar alıyorum. Hı-hı. Ama bence zaten bu bölümü dinleyenler, hı-hı, ya Ferhat Aydın'a bakıp da ne kadar zorluklar çekmiş. Yani aslında hakikaten... Yani...
Ya bazen böyle şey gibi de hissettiğim oluyor. Yani böyle Küçük Emrah gibi ne acılar çektim falan bunu...
Hani anlatmadın bunu, ama burada. Bu, anlatmadın. Evet, evet. Üstünden geçtik.
Evet, son ben zamanlarda onu fark ediyorum kendimde. Çok o acıta kısma girmiyorum. Şunu söyleyeceğim. Nasıl olunur'a da bir gönderme yapalım. Nasıl olunur sorusunu soran birisi bence önce ne nasıl olunur diye, hı-hı, sormalı.
Evet.
Yani ne olmak istiyorsun?
Evet.
Ne olduğunu zannediyorsun? Ne olduğunu göstermek istiyorsun? Yani bunların hepsi farklı şeyler. Yani, hı-hı, olduğumuz benlik, olmak istediğimiz benlik, olduğumuzu zannettiğim... Bunların hepsi arasında uçurum varsa sıkıntı var zaten.
Evet.
Nesin?
Nesin?
Yani Aziz Nesin'in soyadını alma hikayesi tam olarak bu işte. Hı-hı. Yani ortada böbürlenebileceğim bir soyadı kalmadı. Ben de Nesin soyadını aldım. Her, hı-hı, Aziz Nesin dendiğine kendime geleyim istedim. Ne nasıl olunur? Yani bar psikoloğu nasıl olunur doğru soru değil. Hı-hı. Kendim nasıl olurum sorusunu sorarsak, hı hı, zaten senin de hiç planlamadığın ve öngörmediğin bir şeyler çıkacaktır. Buna da galiba yaratma cesareti diyor Olomey.
Kesinlikle. Sen psikolog nasıl olunur diye düşünmüşsün. Hiçbir yol olmamış. Yani fal psikoloğu, taksi psikoloğu, en sonunda bar tutmuş ve şu anda çok güzel bir iş
yeni yapıyorsun. Yeni fikrim pavyon psikoloğu. Umarım... Bence orada acayip hikayeler var. Yeni bir belgesel izledim. 4 bölüm pavyon. İnanılmaz bir malzeme var orada.
Ben
yani,
ben olsam sana Netflix'te şöyle 13 bölüm yaptırırdım.
Ne güzel olur ya.
Çok güzel olur. Çok sağ ol Ferhat. Kapatamayacağız biz bunu. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ ol.